Ayrım 35.
Sayfa 320. O yüzden benden korkma. Bana daha fazlasını anlatmanı istemiyorum senden. Artık hedefe yaklaşıp yaklaşmadığımı bile sormuyorum. Fakat eğer bana güvenirsen, sana şu andaki maceran her neyse, onun hakkında bazı öğütler verebilirim. Hatta sana destek bile olurum. Frodo hiç cevap vermedi. Neredeyse içinden gelen yardım ve nasihat arzusuna, sözleri akıllıca ve hoş olan bu ağırbaşlı genç adama, aklındaki her şeyi söyleme isteğine teslim oluyordu. Fakat bir şey onu alıkoydu. Yüreği korku ve hüzün ile ağırlaşmıştı. Eğer ve öyle gibi de görünüyordu, 9 gezginden sadece kendisiyle Sam kalmışsa, o zaman görevlerinin sırrının tek hakimi oydu. Aceleyle bir şey söylemektense, güvenilmeyi hak eden birine güvenmemeyi yeğlemek lazımdı. Ve Faramir'e bakıp onun sesini dinlerken, Boromir'deki, yüzüğün onun üzerindeki cazibesinin meydana getirdiği korkunç değişimin hatırası daha taptazeydi. Birbirlerine hiç benzemiyorlardı ama yine de birbirlerine çok yakındılar. Bir süre sessizlik içinde, yaşlı ağaçların gri ve yeşil gölgelerinden geçerek, ayakları hiç ses çıkarmadan yürümeye devam ettiler. Yukarıda bir sürü kuş ötüyor, güneş İtalya'nın yapraklarını dökmeyen ağaçlardan oluşmuş ormanlarının kara yapraklı damı üzerinde pırıldıyordu. Sam dinlemiş olmasına rağmen konuşmaya hiç katılmamıştı. Aynı zamanda keskin hobbit kulaklarıyla etraflarındaki yumuşak orman seslerini izliyordu. Bir şey dikkatini çekti. Bütün konuşma sırasında Gollum'un ismi bir kez bile ortaya çıkmamıştı. Bir daha bu ismi hiç duymayacağını ummanın biraz fazla olduğunu hissetmiş olsa da bundan memnundu. Aynı zamanda kısa bir süre sonra tek başlarına yürüyor olsalar da yakınlarda bir sürü adam olduğunu fark etti. Sadece önlerindeki gölgeler arasında bir belirip bir kaybolan Damrod ile Mablung değil, her iki yanlarında belirli gizli bir yere gizli bir yoldan gitmekte olan diğerlerinin de olduğunu. Bir keresinde sanki teninde hissettiği bir karıncalanma ona arkadan gözetlenmekte olduğunu söylemiş gibi aniden arkasına bakınca minik kara bir süleyti bir ağaç gövdesi arkasına kaçarken bir an için gözünün ucuyla yakalar gibi oldu. Ağzını açtı, sonra tekrar kapattı. Bundan emin değilim dedi kendi kendine. Sonra neden onlara o hainden söz edeyim eğer hatırlamak istemiyorlarsa, keşke ben de unutabilsem. Böylece ormanlık alanlar seyrelip arazi dik bir şekilde alçalmaya başlayıncaya kadar yollarına devam ettiler. Sonra tekrar bir yana, sağa dönerek hemencecik dar bir koyak içinde akan bir dereye vardılar. Üzeri çoban püskülü ve kara şimşir ağaçlarıyla örtülmüş, derin yatağında bir sürü kaya üzerinden sıçrayarak akan bu dere, yuvarlak havuzun çok üzerinde damla damla akan derenin ta kendisiydi. Batıya bakınca altlarında bir ışık pusu içinden ovaları ve engin çayırları, batıya dönmekte olan güneşin pırıltıları arasında uzakta Anduin'in engin sularını görebiliyorlardı. Maalesef burada size bir kalabalık yapmak zorundayım dedi Faramir. Umarım şu ana kadar nezaketi sizi öldürmek veya bağlamak için verilen emirlerin önüne geçmiş olan birini affedersiniz. Fakat hiçbir yabancının, hatta bizle birlikte savaşan Rohan'dan birinin bile şimdi gideceğimiz yolu görmesine izin yoktur. Sizin gözlerinizi bağlamak zorundayız. Nasıl isterseniz dedi Frodo. Elfler bile gerektiğinde aynı şekilde davranıyor. Lothlórien'in hudutlarını gözlerimiz kapalı geçmiştik. Cüce Gimli buna alınmıştı ama hobbitler dayanmıştı. Sizi götüreceğim yer öyle hoş bir yer değil dedi Faramir. Ama bunu kendi rızanızla kabul ettiğinize, zorlamamıza gerek kalmadığına memnun oldum. Hafifçe seslendi ve Mablung ile Damrod derhal ağaçların arasından çıkarak ona doğru geldiler. Bu konukların gözlerini bağlayın dedi Faramir. Sıkıca ama onları rahatsız etmeyecek şekilde bağlayın. Ellerini bağlamayın. Etrafa bakmaya çalışmayacaklarına dair onlardan söz alacağız. Onların kendiliklerinden bile gözlerini yumacaklarına kuşkum yok. Ama ayak sürçerse gözler kırpışıverir. Tökezlemeyecekleri şekilde yol gösterin onlara. İki muhafız hobbitlerin gözünü yeşil eşarplarla bağladılar ve başlıklarını neredeyse ağızlarına kadar indirdiler. Sonra hemen hobbitlerin ellerinden tutarak yollarına devam ettiler. Frodo ile Sam'in yolun bu son kısmı hakkındaki bütün bildikleri, karanlıkta yaptıkları tahminden başka bir şey değildi. Bir süre sonra dimdik inmekte olan bir yolda olduklarını fark ettiler. Az sonra yol o kadar daralmıştı ki her iki yanlarındaki kayadan duvarlara sürtünerek tek sıra halinde yürümeye başlamışlardı. Muhafızları onları arkadan, omuzlarına koydukları elleriyle kibarca idare ediyordu. Arada sırada geçmesi zor yerlere geliyorlar, bir süre için yerden kaldırılıp taşınıyorlar, sonra yeniden yere bırakılıyorlardı. Akan suyun sesi sürekli olarak sağ yanlarındaydı ve gittikçe yaklaşıyor, gürültüsü yükseliyordu. Sonunda durdular. Mablung ile Damrot onları hızla birkaç kez döndürdü. Böylece yönlerini iyice şaşırdılar. Biraz yukarı tırmandılar. Etraf soğumuş gibiydi ve derenin sesi zayıflamıştı. Sonra onları tekrar kaldırdılar ve aşağıya birkaç basamak aşağıya taşıyıp bir köşeyi döndüler. Aniden suyun sesini yeniden duydular. Bu kez yüksek perdeden çağıldıyor, şıpırdıyordu. Sanki her yanlarını kaplamıştı. Ellerinde ve yanaklarında ince damlacıklar hissediyorlardı. Sonunda bir kez daha ayaklarının üzerine bırakıldılar. Bir an için bu şekilde yarı korkmuş gözleri bağlı, nerede olduklarını bilmeden kaldılar. Kimse konuşmadı. Sonra Faramir'in sesi arkalarından, yakından geldi. ''Açın gözlerini'' dedi. Eşarplar çıkartıldı, başlıkları geriye çekildi. Gözlerini kırpıştırdılar ve birden nefesleri kesildi. Cilalanmış kayadan ıslak bir zemin üzerinde duruyorlardı. Arkalarında karanlığa açılan, bir kayaya kabaca oyulmuş bir kapının eşiğiydi bu. Fakat önünde sulardan ince bir perde asılıydı. O kadar yakındı ki Frodo sanki elini uzatsa tutacaktı. Pencere batıya bakıyordu. Batmakta olan güneşin aynı seviyedeki ışık uzmeleri suları dövüyor, kırmızı ışık devamlı değişen renklerde, kırpışan bir sürü ışın halinde kırılıyordu. Sanki hepsi tükenmez bir ateşle tutuşturulmuş, iplik iplik altın ve gümüşten, yakut, safir ve ametistten mücevherlerle örtülmüş bir elf kulesinin penceresinde duruyorlardı. ''En azından sabrınızın mükafatı olarak doğru zamanda geldik.'' dedi Faramir. ''Bu Hennet Anun yani grup penceresidir. Birçok pınara sahip bir ülke olan İtilyen'deki şelalelerin en zarifi. Şimdiye kadar çok az yabancı görebilmiştir burayı. Fakat arkasında bir saray var zannetmeyin. Girin şimdi içeri ve görün.'' Daha o konuşurken güneş kavuştu ve akan sudaki ateş soldu. Dönüp alçak ve ürkütücü kemerden geçtiler. Kendilerini hemen kayadan bir odada buldular. Tavanı alçak, eğri büğrü, geniş ve kaba bir oda. Yanan bir iki meşale parlak duvarlara soluk bir ışık veriyordu. Daha şimdiden birçok kişi gelmişti. Diğerleri ikişer üçer başka bir yandaki karanlık ve dar bir kapıdan girmeye devam ediyordu. Gözleri karanlığa alışınca hobbitler mağaranın tahmin ettiklerinden daha geniş ve silah ve yiyecekle dolu olduğunu gördüler. ''İşte sığınağımız burası.'' dedi Faramir. ''Çok rahat bir yer değil ama geceyi huzur içinde geçirebilirsiniz burada. Gerçi ateş yok ama en azından yatacak kuru bir yer ve yiyecek var. Bir zamanlar su bu mağaradan geçip kemerden dışarıya akıyormuş. Fakat eski bir zamanda işçiler suyun yolunu koyakta, yukarılarda bir yerde değiştirmişler ve dere ta tepedeki kayaların üzerinden İki misli bir yükseklikten aşağıya dökülmeye başlamış. Suyun ve başka her şeyin bu mağaraya gireceği bütün yollar tıkanmış. Biri hariç, artık iki çıkış var. Biri gözleriniz kapalı girdiğiniz yer, bir de pencere perdeden geçerek bıçak gibi kayaların olduğu derin bir çukurdan geçen yol. Şimdi akşam yemeği hazırlanıncaya kadar biraz dinlenin. Hobbitleri bir köşeye götürerek isterlerse yatsınlar diye alçak bir yatak verdiler. Bu arada adamlar mağara içinde sessizce, düzenli bir çabuklukla bir şeyler yapmaya başladı. Duvarlardan hafif masalar indirilerek ayaklıkların üzerine yerleştirildi ve üzerleri donatıldı. Çoğunlukla sade ve süssüz şeylerdi bunlar ama hepsi zarafetle yapılmıştı. Parlak kil rengi topraktan veya tornadan çıkmış, şimşir ağacından yapılmış, pürüzsüz ve temiz, yuvarlak düz tabaklar, kaseler, kaplar. Orada burada parlatılmış bronzdan bir kupa veya büyük bir kase. Reisin en içteki masanın tam ortasında oturduğu yere gümüşten bir kadeh konulmuştu. Faramir adamların yanına giderek her yeni gelene alçak sesle sorular sordu. Kimi Güneylileri takipten geliyordu, diğerleri yolun yakınında izci olarak bırakılanlar en son geldiler. Bütün Güneylilere ne olduğu tek tek saptandı. Büyük Mumak hariç kimse ona ne olduğunu söyleyemedi. Düşmandan hiçbir hareket görülmemişti. Etrafta bir ork casusu dahi yoktu. ''Hiçbir şey görmedin mi, duymadın mı Anborn?'' diye sordu Faramir en son gelene. ''Şey hayır efendim'' dedi adam. ''En azından hiç ork yoktu. Ama biraz garip bir şey gördüm ya da gördüğümü zannettim. Hava gözlerin eşyaları olduğundan daha büyük gördüğü derin alacakaranlığa doğru iyice kararmaya başlamıştı. Belki de sincaptan başka bir şey değildi yani.'' Bunun üzerine Sam kulak kabarttı. ''Eğer öyleyse bile bu kara bir sincaptı. Üstelik kuyruğunu da göremedim. Yer üzerinde bir gölge gibiydi. Ben yaklaşınca hızla bir ağaç gövdesinin arkasına fırladı ve bir sincap hızıyla tırmandı. Bizim vahşi hayvanları amaçsızca öldürmemize izin vermiyorsunuz. Bu da hayvandan başka bir şeye benzemiyordu. O yüzden ok atmadım. Zaten nişan alıp atmak için çok karanlıktı ve yaratık göz açıp kapayıncaya kadar yaprakların karanlığına dalmıştı. Fakat bir süre oyalandım. Çünkü bana tuhaf gelmişti. Sonra da hemen geri döndüm. Ben dönüp giderken o şeyin tepeden bana tısladığını duydum sanki. İri bir sincaptı belki de. Belki de adlandırılmamışın gölgesi altındaki kuyut ormanın bazı hayvanları bizim ormanlarımıza geliyordur. Orada kara sincaplar olduğu söyleniyor. Belki de dedi Faramir. Fakat bu kötü bir alamet olurdu öyle bile olsa. Biz kuyut orman kaçkınlarını itileyen de istemiyoruz. Sam'e konuşurken hobbitlere şöyle yan gözle bir bakış atmış gibi geldi. Fakat Sam bir şey demedi. Bir süre Frodo ile birlikte uzanarak meşale ışıklarını bir yukarı bir aşağı gidip gelen alçak sesle konuşan adamları seyretti. Sonra ansızın Frodo uykuya daldı. Sam kendi kendiyle uğraşıyor, bir öyle bir böyle düşünüyordu. İyi olabilir diye düşündü ama olmayabilir de. Güzel sözler kötü bir yüreği saklayabilir. Esnedi. Bir hafta uyuyabilirim. Ne de iyi olur. Sonra ne yapabilirim zaten? Bir ben ayık olsam, bütün bu koca insanlar etrafımdayken bir tek ben ayık olsam. Hiçbir şey Sam Gamgi ama yine de uyanık kalman lazım. Ve her nasılsa bunu başardı da. Işık mağara kapısında soldu. Dökülen suyun gri perdesi belirsizleşti ve yoğunlaşan gölgeler arasında kayboldu. Suyun sesi hiç durmadan devam etti. Sabah akşam notasını hiç değiştirmeden su uyku hakkında mırıldanıyor ve fısıldıyordu. Sam yumruklarını gözlerine bastırdı. Daha çok meşale tutuşturulmuştu artık. Bir fıçı şarap açtılar. Depolanmış variller açıldı. Adamlar şelaleden su getiriyordu. Kimisi ellerini taslarda yıkıyordu. Geniş bakır bir kase ile beyaz bir bez Faramir'e götürüldü ve Faramir de yıkandı. ''Konuklarımızı uyandırın'' dedi ve ''onlara biraz su götürün, yemek zamanı.'' Frodo oturarak esnedi ve gerindi. Kendisine hizmet edilmesine alışık olmayan Sam, eğilerek selam veren ve ona bir tas su uzatan uzun boylu adama hayretle baktı. ''Yere koyuver efendi lütfen'' dedi. ''Bu hem senin hem benim için daha kolay olur.'' Sonra seyreden insanları hayrette bırakıp, hareketiyle onları eğlendirerek, başını soğuk suya daldırdı ve ensesiyle kulaklarına su çarptı. ''Yemekten önce başınızı yıkamak sizin memlekette adet midir?'' diye sordu hobbitlere hizmet eden adam. ''Hayır, o kahvaltıdan önce yapılır.'' dedi Sam. ''Ama eğer uykusuz kalırsanız enseye dökülen soğuk su buruşmuş marullara değen yağmur gibi etki yapar. Evet, şimdi biraz bir şeyler yiyebilecek kadar ayık kalabilirim.'' Bunun üzerine Faramir'in yanına götürüldüler. Rahat edebilmeleri için üzerine post atılmış variller, insanların sıralarından yeterince yüksek tutulmuştu. Yemekten önce Faramir ile bütün adamları bir anlık sessizlik içinde batıya döndüler. Faramir, Frodo ile Sam'e aynı şeyi yapmaları için işaret etti. ''Biz hep böyle yaparız'' dedi yemeğe otururken. ''Eskiden Numenor olan yere, elf yurduna döneriz yüzümüzü yani.'' Elf yurdunun gerisindeki ve ilelebet gerisinde kalacak olana bakarız. Sizin yemek sırasında böyle adetleriniz yok mudur? Hayır dedi Frodo. kendini garip bir şekilde köylü gibi ve cahil hissederek. Ama eğer bizler konuk isek, ev sahiplerimize eğilerek selam verir, yemekten sonra da ayağa kalkıp teşekkür ederiz. Biz de yaparız bunu, dedi Faramir. Bu kadar uzun süre yolculuk yapıp orada burada konakladıktan ve günlerini vahşi doğada bir başlarına geçirdikten sonra bu akşam yemeği hobbitlere ziyafet gibi gelmişti. Serin ve mis kokulu uçuk sarı şarabı içmek, temiz ellerle, temiz bıçaklarla ve tabaklarda tereyağıyla ekmek, tuzlanmış et, kurutulmuş meyve, leziz kırmızı peynir yemek. Frodo da Sam de kendilerine ikram edilen hiçbir şeyi geri çevirmiyorlardı. Hatta ikinci kez, hatta üçüncü kez ikram edilenleri de geri çevirmiyorlardı. Şarap damarlarında, yorgun kol ve bacaklarında dolaştı. Lauren ülkesinden ayrıldıklarından beri hissetmedikleri kadar mutlu hissettiler kendilerini. Yürekleri hafifledi. Her şey bittikten sonra Faramir onları mağaranın gerisindeki perdelerle kısmen örtülmüş bir girintiye götürdü. Bir sandalye ile iki tabure getirildi buraya. Duvardaki bir oyukta küçük toprak bir kandil yanıyordu. Biraz sonra uyumak isteyebilirsiniz, dedi. Özellikle de yemekten önce. Ya yüce bir açlığı köreltmemek için ya da benden korktuğu için, bilemeyeceğim. Gözlerini kırpamayan iyi yürekli Samwise isteyebilir. Fakat yemekten hemen sonra uyumak iyi değildir. Özellikle de bir orucun ardından yenen yemekten sonra. Gelin biraz konuşalım. Yarma Vadi'den başlayan yolculuğunuzla ilgili anlatılacak çok şeyiniz olmalı. Ayrıca siz de belki bizimle ve şu anda bulunduğunuz topraklarla ilgili bir şeyler öğrenmek istersiniz. Bana ağabeyim Boromir'den söz edin. Mitrandir'den ve Lothlórien'in zarif halkından. Frodo'nun artık uykusu yoktu ve konuşmaya gönlü vardı. Fakat yemek ve şarap onu rahatlatmış olsa da ihtiyatı elden bırakmadı. Sam yüzünde bir memnuniyet ifadesiyle kendi kendine mırıldanıyordu ama Frodo konuşmaya başlayınca ilk başta sadece dinlemeye niyetlendi. Yalnız arada sırada aynı fikirde olduğunu belirten nidalarda bulunmaya cüret ediyordu. Frodo bir sürü öykü anlattı. Yine de her seferinde konuyu grubun macerasından ve yüzükten uzaklaştırıyor, vahşi doğada kurtlarla, Karadras altında karla, Moria'da Gandalf'ın düştüğü madendeki maceralarında Boromir'in oynadığı yiğitçe bölümleri biraz büyütüyordu. Faramir en çok köprüdeki dövüşten etkilenmişti. Orklardan kaçmak Boromir'in gücüne gitmiş olmalı, dedi. Hatta en son ayrılan o olsa da, o ismini vermiş olduğunuz kötü şeyden, Balrog'dan kaçmak bile... En son o ayrılmıştı, dedi Frodo. Ama Aragorn bize yol göstermek zorundaydı. Gandalf düştükten sonra yolu bilen bir tek o kalmıştı. Fakat gözetmek zorunda oldukları bizim gibi daha ufak tefek yaratıklar olmasaydı, sanırım ne o kaçardı ne de Boromir. Belki Boromir orada Mitrandir ile düşmüş olsaydı daha iyi olurdu, dedi Faramir. Rauros şelalelerinin üzerinde onu bekleyen kaderiyle karşılaşacağına. Belki, ama şimdi bana kendi bahtınızdan söz edin, dedi Frodo. Bir kez daha konunun yönünü değiştirerek. Çünkü Minas Ithil ve Osgiliath hakkında ve nicedir ayakta kalan Minas Tirith hakkında daha çok şey öğrenmeliyim. Uzun savaşınızda bu şehir için neler ümit ediyorsunuz? Neler mi ümit ediyoruz, dedi Faramir. Bir şey ümit etmeyeli çok oluyor. Elendil'in kılıcı eğer gerçekten geri geliyorsa biraz ümit ateşi tutuşturabilir. Ama bunun o kötü günü biraz ertelemekten başka bir şey yarayabileceğini zannetmiyorum. Tabii eğer gerek insanlardan, gerekse de elflerden beklenmedik bir yardım daha gelmezse. Çünkü düşman fazlalaşıyor ve biz azalıyoruz. Bizler eksilen bir halkız. Baharsız bir güz. Numenorlu insanlar büyük toprakların denize yakın yerlerine ve kıyılara yayılıp yerleşmişlerdi. Fakat genellikle kötü yola ve gaflete düştüler. Birçoğu karanlığa ve kara sanatlara gönül verdi. Kimi tamamen aylaklığa ve rahata düştü. Kimi sonunda bu zayıflık anlarında vahşi insanlar tarafından ele geçirilinceye kadar kendi aralarında savaştı. Gondor'da kötü sanatların yapılmış olduğu veya isimsiz olanın orada şerefle anıldığı söylenemez. Ayrıca batıdan getirilen irfan ve güzellik, zarif Elendil'in oğullarının diyarında uzun süre dayandı ve hala yaşıyor burada. Yine de kendi sonunu hazırlayan, yavaş yavaş unutkanlaşan, yok edilmemiş ama sadece sürgün edilmiş olan düşmanın uyuduğunu düşünen Gondor'un kendisidir. Ölüm her zaman vardı çünkü Numenorlular hala eski krallıklarında olduğu gibi ve zaten bu yüzden o krallığı kaybetmiş oldukları halde ebedi yaşama karşı hiç değişmeyen bir açlık duyuyorlardı. Krallar kendilerine yaşayanların evlerinden çok daha mükemmel mezarlar yaptılar ve şecerelerinde tekrarladıkları eski isimleri oğullarının isimlerinden daha çok sevdiler. Çocuksuz hükümdarlar yaşlanıp saraylarında hanedanlarının armalarını düşünerek oturdular. Gizli odalarda buruşuk yüzlü adamlar kuvvetli iksirler yaptılar ya da soğuk, yüksek kulelerde yıldızlara sorular soruldu. Ve Anarion sülalesinin son üyesinin varisi hiç olmadı. Fakat vekil harçlar daha akıllı ve daha şanslıymışlar. Daha akıllıymışlar çünkü onlar halkımızın güç eksiğini deniz kıyısındaki sağlam bünyeli halkla ve Ereth Nimrais'in dayanıklı dağlılarıyla doldurmuşlar. Ayrıca sık sık bize saldıran, hiddetli bir yiğitlikleri olan ama yine de bizimle uzaktan bir akrabalıkları bulunan ve ne vahşi doğululara ne de zalim Haradrim'e benzeyen Kuzey'in mağrur halkıyla bir anlaşma yapmışlar. Ve 12. Vekil Harç, Sirion'un günlerinde, babam da 26. Vekil Harç'tır, öyle bir zaman gelmiş ki, Kuzeyliler atlarını bize yardım etmek için sürmüşler ve büyük Celebrant Ovası'nda bizim kuzey bölgelerimizi ellerinde tutan düşmanlarımızı bozguna uğratmışlar. Bunlar Rohirrimlerdir. Biz böyle adlandırıyoruz onları. At efendileridirler. Onlara o günden sonra Rohan adını alan Kalenarthorn ovalarını bıraktık çünkü o bölgede uzun zamandır çok az insan vardı. O gün bugündür bizim müttefikimiz oldular ve bize hep sadık kaldılar. Kuzey sınırlarını ve Rohan geçidini koruyarak ihtiyaç anında bizi hep desteklediler. Bizim irfan ve adetlerimizi öğrenebildikleri kadar öğrendiler. Hükümdarları gerektikçe bizim lisanımızı kullanır. Yine de genellikle akıllarında kaldığınca kendi babalarının yolunu tutarlar ve aralarında kendi kuzey dillerini konuşurlar. Onları çok severiz. Uzun boylu adamlar, zarif kadınlar, her iki cinsi de yiğittir. Altın rengi saçları vardır. Parlak gözlü, güçlü kuvvetlidirler. Onlar bize insanların eski günlerdeki gençliğini hatırlatır. Gerçekten de irfan sahiplerimiz eskiden beri bize yakınlıkları olduğunu ve Numenorlular gibi onların da elf dostu altın saçlı Hadorlar değil, insanların üç sülalesinden geldiğini söylerler. Belki her şeye rağmen Hador'un çağrıyı reddederek denizi geçip batıya gitmeyen oğulları ve halkından gelmiş olabilirler. Çünkü kendi irfanlarımıza göre biz insanları böyle kabul ederiz. Onlara ya yüksekler, batının insanları deriz ki bunlar Numenorlulardır, ya orta halk, alacakaranlık insanları deriz. Yani Rohirrimler ve onların kuzeyde uzaklarda yaşayan akrabaları gibi ya da vahşiler, karanlığın insanları deriz.